Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 86. Ayırım. 3. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Ulusal kurtuluş çabası döneminin asıl tartışma konusu olan sorununun bağımsız bir ulus olmaya en uygun düşecek rejim sorunu olduğunu belirttikten sonra, şimdi onu bu kitabın perspektifi içine getirip bu gelişmenin somut olaylarını ve aşamalarını daha yakından gerçek anlamıyla izleyebiliriz. Nizam-ı Cedid deneyinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra eski Osmanlı siyasal geleneği doğrultusunda olabilecek üç eğilimin varlığını görmüştük. İslam Osmanlı geleneğinin kendi içinden çıkarabileceği olanaklı alternatifler ya da bir şeriat devleti kurma yönünde olabilir ya da yönetenle yönetilen arasında yasal bir sözleşmeyle bağlantı kurmak yönünde olabilirdi. İkinci yöndeki ilk girişimin nasıl başarısızlığına uğradığını gördük. Avrupa'da özellikle İngiltere ve Fransa'da feodal rejimden temsili rejime geçiş, yönetilenlerin temsilcisi sayılan aristokrasi, kilise ve üçüncü etat güçlerinin hükümdarla halk arasındaki siyasal ilişkilerin toplandığı mekanizma aracılığıyla olmuştur. Osmanlı örneğinde ise 1809-1825 dönemindeki değişmelerle Avrupa'nın ancak Anson rejim modeline benzer sayılabilecek bir aşamaya gelinebilmişti. Meydana gelen yasama kurumları siyasal güçlerin dengelendiği hükümdar halk arası bir mekanizma olmaktan ziyade yine hükümdarın devletinin bürokrasi, ulema ve ordusunun temsilcileriydiler. Kanuni esası deneyi ise gerçek bir parlamenter rejim durumuna geçme çabası olarak büsbütün başarısız oldu. Aynı temsilciler hilafinin dinsel despotizm rejiminin destekleri oldu. Meşrutiyet dönemi, parlamenter rejimi ikinci kez ve siyasal partilerle birlikte deneme dönemidir. Bu dönemde Osmanlı sisteminden temsili bir rejim çıkarma olanağının bulunamayışının nedenlerini geçen bölümde gördük. Bu olumsuz nedenler iki grupta toplanıyordu. A. İmparatorluk yönetimi altındaki Müslüman olmayan milletlerin halklaşması ve uluslaşması. B. Müslüman Türk halkının ulusal amorfluğu, biricik kimlik ilkesinin din olması, bu dinin devletten ayrı bir ruhani örgütü olmaması ve şeriat ve ulema dini olarak gelenekçiliğini yürütmede devlet gücünün yerini alması. Birincideki halklaşma, uluslaşma gidişine karşılık burada dinselleşme gidişini görürüz. Fakat bu yöndeki eğilim de saltanatsız olarak siyasal başarı kazanamazdı. Sırf bir İslam devleti kurma eğilimi Osmanlı geleneğine olduğu kadar onun yerine başka bir düzen kurma fikirlerinin de yabancı kaldığı bir eğilim olmuştur. Görüyoruz ki Osmanlı geleneği doğrultusundaki alternatiflerin denenmesi bir kısır döngüler tekrarlanması biçimini almıştır. Son denemeye bir daha karşılaşılacaktır. Fakat bu son deneme başarılı olursa ve hilafet devletinin temeli Türk halkı olursa ve bu halk İslam ümmeti dışında bir ulus birimi olursa hilafet devletinin anlamsızlığı meydana çıkmayacak mıydı? O zaman hem sosyalist rejim özlemi hem de İttihat ve Terakki ideolojisine giren burjuva devleti kurma sorunu zamansız sorunlar değil midir? Şimdi asıl sorun ulusun siyasal bir bütün olarak varlığını koruma sorunudur. Her yanda olduğu gibi bunun iki ön koşulu kendisini savunabilmek, kendi gücü dışında bir gücün egemenliğini tanımamaktır. 200 yıl süren deneylerin hepsinin 20. yüzyılda birer anakronizm haline geldiğinin artık anlaşılması. Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminin siyasal kurtuluşunun en önemli başlangıç noktasıdır. Türk siyasal tarihinde bunu tüm açıklığıyla kavrayan ilk adam Mustafa Kemal olmuştur. Şimdi bunu göremeyenlerin çıkardığı güçlüklerin birer birer patlak verişi karşısında bu anlayışı eylem alanına getirme çabasının bir var olma ya da yok olma döneminde yok olandan var olana geçişin hikayesini izleyeceğiz. Düşman istilasına karşı savaşla bu alandaki savaş arasında sıkı bir bağlantı vardır. İkincinin kazanılması olanağı birincinin kazanılmasına bağlıdır. Noktayı istinat dayanak nedenli hazırlıksız, nedenli dağınık, düzensiz olursa olsun, eğer varsa er geç kendini gösterecek bir güç olarak ulusun kendisinden başka hiçbir yerde olamazdı. Siyasal önderlikle militer önderlik arasında bir bağlantı kurulması zorunluluğu bundan doğar. Savaş yenilgisiyle sonuçlandığı takdirde sözünü ettiğimiz görüş ve onu yürütenler yok edileceklerdi. İki savaş arasındaki bağlantıyı kuran ve yeni bir yetkenin doğum sürecini başlatan gücün bir ayan sınıfının, bir burjuva sınıfının ya da bir işçi sınıfının temsilcisi olmayan bir kişinin elinde toplanması Osmanlı-Türk tarihi çizgisinde büyük önemde bir olaydır. Despotik Asya İmparatorluğu'nun yıkıntılarından çağdaş dünyanın doğrultusuna uygun olabilecek yeni bir ulus biriminde bir rejim kurulması, şimdiye kadar gördüğümüz aşamalardaki seçeneklerin hepsinden nitelikçe ayrı olan bir yolu açma olanaklarına bağlı bir işti. Onun için Cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla sonuçlanan siyasal çabaların niteliğini kavramak her şeyden önce yepyeni bir işe, öteki deneylerin tümünden ayrı bir deneye girişildiğini anlamak ödevini bizden bekler. Bunu anlayamazsak yalnız sözünü ettiğimiz önderliğin rolünü anlayamamakla kalmayız. Meydana gelen rejimin ne denli güçlükler altında biçimini bulduğu ve bulacağı sorununu da kavrayamayız. Bu işte Atatürk'ün kişiliğinin ağırlığı Cumhuriyet döneminin kuşaklarına bu rejimin hemencecik Mustafa Kemal'in emirleriyle kolayca yerine oturduğunu sanma eğilimi vermiştir. Böyle bir eğilim ona ne denli anlaşıldığını gösterirse de bunu yapıncaya kadar hendeklere atlamak istemeyen develerin inadı karşısındaki olağanüstü uğraşın bilincini zayıflatabilir. Halbuki Cumhuriyet'in 50. yıl dönümünde bile hala o hendekleri atlayamayanlar vardır. Yukarıda dediğimiz gibi Cumhuriyet rejimi kadar yeni sayılan bir aşamaya gelindiği sanılan 1876 anayasa deneyini onun sonuçlarına gelişte rolü olan görüşlerin ışığı altında tartışmıştık. Şimdi Cumhuriyet rejiminin kuruluşuyla sonuçlanan tartışmaların geçirdiği evrimi de buna benzer bir biçimde gözden geçireceğiz. Yukarıda değindiğimiz gibi bu aşamada kanunu esasi deneyinde bulunmayan iki dış güç arası çarpışma olayının emperyalizm ile komünizm çatışmasının etkili rol oynamakla birlikte bunların iç yansımaları yine iç koşullara göre olmuştur. Sonucun belirmesine doğru asıl keskin rolü oynayan bu iç koşullardır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu etrafındaki tartışmaların başlamasıyla her bunalım döneminden rastladığımız anlam karışıklığı daha bu Teşkilat-ı Esasiye deyiminin kendisinde başladı. Mustafa Kemal'in yeni Osmanlılardan ve Jön Türklerden farklı olarak ustalıklı adımlarla, büyük bir sabırla fakat her adımda prestij desteği genişleterek bu anlam belirsizliklerini aydınlığa kavuşturması onun oynadığı rolün en önemli yanıdır. Fakat bu rol aşama aşama belirdikçe hala anokranik özlemler besleyenlerin karşıtlığı azalacağına çoğalmıştır. Bunun ne kadar sürdüğünü görelim. Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'nin seçtiği temsilciler heyetinin başkanı olarak bir meclis açılması için seçimler yapacağını bildiren 19 Mart 1920 çağrısını hazırlarken devrimsel bir işe adım atıldığını ilk bilen kişidir. Onun gerçekte Şevket Süreyya Aydemir'in getirdiği yerinde bir deyimle tek adam yapan budur. İlk karşıtlığı ve anlayışsızlığı bu rejimde ilk sezen de o olmuştur. Nutuk'taki şu sözler bunu yansıtır. Ben ilk yazdığım taslakta meclis-i müessisan, kurucu meclis terimini kullanmıştım. İsteğim toplanacak meclisin rejimi değiştirme yetkisini ilk anda elde etmesini sağlamaktı. Fakat bu terimin kullanılmasındaki isteği gereği gibi açıklayamadığımdan ya da açıklamak istemediğimden halkın alışık olmadığı bir terimdir diye Erzurum ve Sivas'tan uyarıldım. Bunun üzerine olağanüstü yetkileri olan bir meclis terimini kullanmakla yetindim. Biraz daha aşağıda şu gözlemleri ekler. İstanbul'da kapatılan meclis üyelerinden kurtulabilenler ve vilayet meclislerinden seçilecek ikişer üyeyle meşrutiyet parlamentosunun eski biçimi ve niteliğiyle toplanmasını sağlamak için çalışmayı hiç düşünmedim. Tersine büsbütün başka nitelikte ve yetkide daimi bir meclis kurmayı tasarladığım devrimlerin aşamalarını bu meclisle beraber geçirmeyi düşünüyordum. Bu ilk muhalefet karşısında kanunu esasi tartışmalarıyla teşkilat-ı esasiye tartışmalarını karşılaştırırsak, ikisinde de bu iki terimin bir dil ve anlam belirsizliği içinde başladığını görürüz. Fakat bu deneyde boş rolü oynayan iki kişinin kişiliği arasındaki karşıtlığı kolayca görebileceğiz. Birincide rol oynayan Abdülhamit ile ikincide rol oynayan Mustafa Kemal aşağı yukarı aynı yaştadırlar. Birincisi etkileyici rolünü kurduğu ağın bir köşesine çekilerek kafaları anlamsız sözcüklerle karışmış kişilerin birbirine düşmesini gözetleyen, bu karmaşadan yararlanarak kendini yapılan kanunu hiçe indiren bir pay çıkaran bir kişi rolündedir. İkincisi ise var olan bir gücün tahtın üstüne oturmuş sahneyi seyreden bir kişi olarak değil, tartışanlardan biri olarak saraysız, mensubiyetsiz, eski rejimin kendisine sağladığı mevki, rütbe hatta kıyafetten yoksun bir kişidir. Onun bu kafasında bir amaç vardır. Fakat o amaca doğru kişileri inandırmak için inanılmaz bir sabırla uğraşmak zorundadır. Üstelik karşısında Avrupa anayasalarından alınma modeller değil, birlikte çalışacağı kişilerin çoğunun hala bağlı olduğu meşru ve yasal yetkisi hala tanınan bir hükümdar ve hükümeti vardır. Abdülhamit'in karşısında böyle birleşik bir güç yoktu. Tersine o gücün üstüne hemen oturmuş, kendisine zaten biat edilmişti. Hem de bir kutsallığa büründürülmüş olarak. Mustafa Kemal'in devrimci tutumunun daha ilk görünüşüne karşı çıkılışın meşrutiyet parlamentosunun Anadolu'ya geçen başkanından gelmesine şaşmamak gerekir. Bu kişi Şevket Süreyya Aydemir'in sandığı gibi görüşü olmayan bir kişi değil, tersine Ankara'daki meclisi üye eksiklerini tamamlamak üzere Ankara'ya taşınmış meşrutiyet parlamentosunun devamı sayan, onun başkanlığında direnen bir kişiydi. Onu görüşsüz bir kişi sanmak, Mustafa Kemal'in başlattığı yeni meclisle meşrutiyet parlamento arasındaki büyük farkı görmemek olur. Mustafa Kemal aklındaki rejimin adı olarak Halk Cumhuriyeti terimini kullanmayı tasarlıyordu. Birçokları bunu da Sovyetizm kokusu olan devrimsel bir terim saydığından bunda da sert bir tepkiyle karşılaştı. Daha meclis toplanırken sultan ve halife ile meclis arasında bağlantı kurma girişimleri de başlatılmıştı. Bu meclisin meşru hükümdarın meclisi olduğu gösterilmeliydi. Açılıştan 3 gün sonra sarıklı üyeler de kendi aralarında toplanarak meclisin açılması için önce halifenin izninin alınmasının teklif etmeyi kararlaştırmışlardı. Bunların tutumu da meclisi mebusan başkanı olan zatın yasal düşüncesinin dinsel doğrultusundaydı. Mustafa Kemal ve yanındaki genç kuşağın bu meclisin büyük bir yasama meclisi, ulus adına kanunları yürütme gücü olan bir meclis olmasını düşünecekleri henüz iyice anlaşılmamıştı. 1860-1870'lerde olsaydık bu gençlere belki de jön denilecekti. Fakat bu sözcüğün jön biçimindeki anlamı artık iyice bayatlamış bulunuyordu. Böyle bir düşünüşün basit anlamı, bu meclisin üstünde başka bir egemen bir meclis, bir makam, bir kişi olamaz demekti. Böyle bir anlam hilafet ve saltanatın kutsallaştırıldığı bir zamanda akla sığdırılacak bir anlam değildi. Yeni meclisin neyin meclisi olduğu sorusu karşısında şeriatçılarla meşrutiyetçiler, peki hilafet ile saltanat ne olacak sorusunu ortaya attılar. Mustafa Kemal'in anladığı anlamdaki bir büyük millet meclisinin varlığının, bu iki büyük makamın teokratik niteliğinin tanınmayacağı demek olduğu sezilmeye başlamıştı. Bunların halk temsilcileri olarak gelen kişiler olduğunu bilen Mustafa Kemal, soruyu şu iki anlamlı cevapla karşıladı. Saltanat ve hilafet bugünkü durumlarından kurtulur kurtulmaz Büyük Millet Meclisi'nin tayin edeceği yasama ilkeleri çerçevesinde yerini alacaktır. Bu iki anlamlı cevap sözünü verdiğimiz iki grubun temsilcileri arasında şaşkınlık ve korku yarattı. Batı dünyasında Türklerin haritadan silinmesine çalışıldığı, ülkenin önemli bir parçasının düşman istilası altına girdiği, kendilerinin dışarıda asi sayıldığı bir zamanda hala bu en büyük iki dinsel makamı kurtarma ödevi karşısında olduklarını sanan bu kişiler, asıl Mustafa Kemal'in tutumunda gerçek düşmanla karşılaştıklarını anlamaya başladılar. O zaman dışarıda Mustafa Kemal'e diktatör denmiyordu. Anadolu'dakilerin topuna birden asiler deniyordu. Diktatör sözcüğü dışarıda hepsi için kullanılan asi sözcüğünün içerideki karşılığı olarak çıktı. İlk fırsatta Mustafa Kemal'in diktatörlüğünü önlemenin yollarını bulmak gerekirdi. Fakat askerlikte olduğu gibi siyasette de ilk girişimi başkalarına kaptırmayan Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920'de o güne kadarki bildirilerde beliren ilkelerden çıkan bir direktif ilkeler projesi sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu hazırlamak üzere bir komisyon görevlendirildi. Yapılan tartışmalarda alternatif belirleniyordu. Bu kanun ya saltanat hilafet rejimini teyit eden bir kanun olacaktı ya da şimdilik adı ne olursa olsun bir halk cumhuriyetinin temellerini atan bir anayasa olacaktı. Komisyon 4 aylık çalışmalarından sonra 18 Ağustos 1920'de yeni Sevr Anlaşması'nın imzalanışından 8 gün sonra çalışmalarının sonuçlarını sundu. komisyon Mustafa Kemal'in projesindeki direktif ilkelerini bir yana iterek üstün egemenlikle yetkilenecek bir meclis düşününe aykırı bir tasarı hazırlamıştı. Meclis ve hükümet ancak saltanat ve hilafetin kurtuluşu zamanına kadar yasal meşruluğu olabilecek geçici bir meclis ve hükümet olacaktı. Demek ki Kurtuluş Savaşı ulusun kurtulmasından ziyade üstünde Vahdettin'in oturduğu saltanat ve hilafet tahtının kurtuluşu için yapılan bir savaş olarak anlaşılıyordu. Demek ki bu meclis o zamanki amorf, yamalı, bohça görünüşlü toplumun ekonomik ve siyasal güçlerini elinde tutanları temsil eden bir meclisti. Üyelerin ancak bir bölüğü hakları savunma örgütlerinin temsilcileriydiler. Bunların da çoğunluğu İttihat ve Terakki Partisi'nin bu örgütlere katılan üyeleriydi. Bundan başka Çiftçiler Derneği, Milli Türk Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Milli Liberal, Ahali İktisat Partisi gibi küçük örgütlerin birkaç temsilcisi vardı. Birçoğu İstanbul Parlamentosu'ndan gelmişti. Bunlar da ya ittihatçı ya da ihtilafçıydılar. Fakat bunlardan çok toplumsal kaynakları olanlar belirli bir ağırlık gösteriyorlardı. Şevket Süreyya Aydemir'in işaret ettiği gibi üyelerin %56.3'ü sarıklı hocalarla avukatlar ve bölgesel güçleri olanlardı. Hükümet memuru, serbest meslek adamı ve gençler, okumuşlar azınlıktaydı. Bir görgü tanığının şu sözleri sahneyi sayılanlardan daha canlı olarak anlatır. Birinci Büyük Millet Meclisi bambaşka bir alemdi. Orada entaresinin üstüne ceketini çekmiş, başına fesini giymiş bir kısım mutaassıp kişilerden tutun da Kürt, Çerkez, yerli kıyafetlerine bürünmüş kişiler, başları kalpakçı milliciler, doktor, eczacı, kumandan, ulema, hakim, derviş, şeyh, avukat, telgraf memuru ve bunun gibi her çeşitten, her meslekten paşa, bey, efendi, ağa, hacı, hoca, cemiyetlerin her çeşidinden kişileri bulabilirdiniz. Bu meclisin tek kusuru kendisini takip eden üyelerin ülkelerinin muhtaç olduğu siyasal ve toplumsal devrim konusunda görüş ve kanı bakımından birbirlerinden çok farklı kişiler olmasıydı. 86. ayrımın sonu, sayfa 500, devamı 87. ayrımda.